Ayrım 30.
Aksinya sessizce haç çıkardı. İhtiyar kadının kocasının ölümünü böylesine sükunetle haber verişine şaşmıştı. Ellerini masanın üzerine dayayıp ağır ağır doğruldu İliniçka. "Burada seninle konuşmaya daldım, avlu kapkaranlık oldu," dedi. "Dilediğin kadar otur nine. Dunyaşka evde yalnız, gitmeliyim." Başörtüsünü iliştirirken mutfağı kolaçan ediyordu. Kaşları çatıldı birden. "Ocağın tütüyor. Sen yokken birisini bulacaktın, gelip kalacaktı burada. Neyse, hadi alasmarladık." Kapının mandalına elini attı, başını çevirmeden. "Şöyle biraz yerleştikten sonra gel gör bizleri," dedi. "Sonra belki Gregor'dan bir haber filan alırsın, bize de iletirsin." O günden sonra Melekovlarla Aksinya arasındaki ilişkilerde tam bir değişme görüldü. Gregor'un hayatı için duydukları endişe onları yakınlaştırmış, hısım etmiş gibiydi. Ertesi gün avluda Aksinya'yı gören Dunya ona seslenip çite yanaştı. Kollarını Aksinya'nın zayıf omuzlarına doladı, sade, hoş bir gülümsemeyle yüzüne baktı. "Ne de zayıf düşmüşsün Aksinya," dedi. "Bir deri bir kemik kalmışsın." "Böyle hayat yaşasaydın sen de zayıflardın," diye gülümsedi Aksinya. Genç kızın olgun bir güzellikle çiçeğe varmış pespembe yüzüne az bir kıskançlıkla bakıp konuştu. Dunya, "Dün anam gelip gördü mü seni?" diye sordu. Nedense sesini alçaltıp fısıldayarak.
"Evet."
"Evet, ben de öyle sandım. Grishka'yı mı sordu?"
"Evet."
"Ağlamadı mı hiç?"
"Hayır, yaman kadın senin o anan."
Dunya Aksinya'ya güvenle bakıp konuştu. "Ağlayaydı daha iyiydi, daha bir rahatlardı. Biliyor musun Aksinya geçen kıştan beri pek tuhaf oldu, hiç eskisi gibi değil. Babamın başına geleni duyduğu zaman yüreği paralanacak, bir şey olacak sandım, çok korktum. Ama tek bir gözyaşı dökmedi, yalnız dedi ki cennetin yolu açık olsun ona," dedi. "Çektikleri sona erdi artık erkeğimin," dedi. "Gece olana kadar kimselerle konuşmadı. Onu konuşturmak istedim, neler yapmadım ama savdı beni başından, hiç ağzını açmadı. Ne çok acıdım ona o gün. Ama akşam davarı getirmiştim, avludan geldim sordum. Ana dedim, yemeğe bir şey pişiriyor muyuz? O zaman acısı geçti, konuşmaya başladı." Dunya içini çekti. Düşünceli düşünceli Aksinya'nın omzu üzerinden bakıp sordu. "Bizim Gregor öldü mü? Söyledikleri doğru mu acaba?"
"Bilmiyorum canım."
Dunya yandan sorar gibi bir bakış attı Aksinya'ya. Daha da derin bir iç geçirdi. "Anam pek özledi onu. Eh, küçüğüm benim," demeden almıyor adını. Bir türlü inanmıyor hayatta olmayabileceğine. Ama biliyor musun, öldüğünü öğrenirse kederinden ölecek. Hayatta yalnız o kaldı ona şimdi, tutunduğu tek umut. Çocuklarla bile arası öyle pek iyi değil. Doğru dürüst iş görmüyor. Düşünsene, bir yıl içinde ailemizden 4 kişi. Yüreği parçalanan Aksinya çitin üzerinden eğildi. Dunya'yı kucakladı. Yanağından öptü onu sımsıkı. "Sen en iyisi ananın başına bir iş sar, bir şey yap canım. Bırakma çok üzülsün öyle." "Ne yapabilirim ki?" Dunya mendilinin kenarıyla gözlerinin yaşını silip sordu. "Sen arada sırada gel bize, konuş onunla. Biraz gönlü ferahlar, bizden kaçman için bir sebep yok hiç."
"Arada bir uğrarım, gelirim tabii."
"Yarın benim tarlaya gitmem lazım. Anikuşka'nın karısıyla biraz buğday ekmek istiyoruz. Sen bir şey ekecek miydin?"
"Ben mi? Tam adamını buldun," dedi Aksinya, kuru kuru gülümsedi. "Ekecek bir şeyim yok, zaten yararı ne? Ben bir yolunu bulur, geçinir giderim. Senin Stepan'dan ne haber?"
"Hiçbir haber yok," dedi Aksinya umursamadan. Sonra söylediğine kendi de şaştı. "Pek merak etmiyorum onu." Bu itiraf hiç beklemezken ağzından kaçmıştı. Sıkıldı. Sıkıldığını belli etmemek için hemen ekledi. "Neyse, hadi Allah'a ısmarladık kız. Gideyim de ortalığı toplayayım biraz." Dunya Aksinya'nın bozulduğunu görmemiş gibi yaptı. Başını çevirip, "Bir dakika dursana," dedi. "Sana sormak istiyordum. Biraz bize yardım edebilir misin? Toprak kuruyup giderse işin altından kalkamayacağız. Bütün köyde topu topu 2 kazak kaldı. Onlar da topal, ikisi de." Aksinya hevesle razı oldu. Dunya hazırlanmaya gitti. Bütün gün ertesi sabahın işine hazırlandı.
Anikuşka'nın dul karısının yardımıyla tohumu elekten geçirdi, tırmığı onardı, araba tekerlerini yağladı, ekim makinesini hazır etti. Akşam olunca bir mendilin içine biraz mısır tohumu koydu, mezarlığa gidip mısırları Piotra'nın, Natalya'nın, Darya'nın mezarları üstüne serpti. Ertesi sabah kuşlar uçup gelsinler oraya diye. Saf gönlüyle Dunya ölülerin kuşların şen cıvıltısını duyup sevineceklerine inanırdı. Don'un kıyılarına gün ağarmadan bir saat önce derin bir sükun gelirdi. Sel basmış ormanda su kavakların soluk yeşil gövdelerine çarparak yumuşacık akıp gider, meşe ve telli kavak fidanlarının başlarını sarsardı. Saz otlarının salkım çiçekleri suları taşan gölcüklerde akıntıyla eğilir, hışırdardı. Sel suyunun kapladığı tarlalarda suların büyülenmiş gibi hareketsiz durduğu, yıldızlara sarılmış göğü içinde yansıttığı ıssız oyuklarda yaban kazları usullacık seslenir, erkek çamurcu ördekleri uykulu uykulu fısıldar, bir de göçmen kuğuların ötüşleri duyulurdu. Bazen sel suyunun enginliğinde yav bağlayan bir balık karanlıkta bir şırıltıyla sıçrayıverince titrek bir dalga kayıp giderdi parıl parıl suyun üzerinde. Ta uzaklara kadar ve şaşıran bir kuş uyarıcı bir çığlık atardı. Sonra Don kıyısı toprakları yine sessizliğe bürünürdü. Gün ağarırken ama tepelerin kıraç yamaçlarına pembe bir ışık vurduğunda toprağa yakın bir meltem esmeye başlardı. Kuvvetli, ağır bir meltem. Akıntıya karşı eserdi. Nehir boyunca 7 adım boyunda kocaman dalgalar döver dururdu kıyıları. Ormanda sular gazaba gelir, kaynaşır, oradan oraya sallanan ağaçlar inilderdi. Bütün gün eserdi rüzgar, ancak gece olunca dinerdi. Havalar birkaç gün böyle gitti. Bozkırı leylak rengi bir pus sardı. Toprak kurudu, kaskatı kesildi. Otlar güdük kaldılar. Sonbahardan sürülü tarlalarda çatlaklar belirdi. Saatten saate biraz daha kuruyordu toprak. Tatarsk köyünün tarlalarında hemen kimseler görünmüyordu. Bütün köyde yalnız birkaç sakallı ihtiyar kalmıştı. Köye dönen kazaklar ya hastaydılar ya da soğuktan elleri ayakları donmuştu. Yalnız çocuklarla kadınlar tarlalara çalışmaya çıktı. Rüzgar tozu getirdi, ıssız köyün ta içine sürdü. Kulübelerin kepenklerini çarptı, sundurmaların dam samanlarını birbirine kattı. Bu yıl ekmeğimiz olmayacak diyordu yaşlılar. Tarlalarda yalnız kadınlar çalışıyor. O halde bile 3 evden ikisi ekin ekmiyor. Ölü toprak doğum yapmayacak. Aksine güneş batarken öküzleri göle indirdi. Dunya ve öbür kadınlar 2 gündür ekin ekmekteydiler. Bend'in yanında Obnisovların 10 yaşındaki oğulları eğerli bir atın dizgininden tutmuştu. Atın dudakları oynuyor, kül rengi kadifemsi burnundan sular damlıyordu. Çocuk suya kurumuş balçık toprakları atarak gide gide açılan dairelere bakıp vakit geçiriyordu. "Nereye böyle Vanya?" diye sordu Aksinya. "Anama yemek getirdim. Köyde ne haberler var?" "Ne olsun, Gerasim dede dün gece ağla kıyak bir sazan tuttu. Fyodor Melnikov köye döndü." Çocuk ayaklarının ucunda yükseldi, atın gemini taktı. Yelesinden kavrayıp cin gibi çevik eğere atlayıverdi. Gölden akıllı uslu bir rençber gibi atını adeta sürerek uzaklaştı. Az ileride arkasına bir göz atıp Aksinya'ya baktı. Sonra 4 nala sürdü gitti. Rengi uçmuş mavi mintanı sırtında balon gibi şişip kabarıyordu. Öküzler su içerken Aksinya bendin üzerine uzandı. Oracıkta kararını verdi. Hemen köye gidecekti. Melnikov askerdi. Gregor'un başına ne geldiğinden muhakkak bir haberi olurdu. Öküzleri çağırdığın oraya götürdüğü zaman Dunya'ya "Ben köye gidiyorum," dedi. "Sabah erkenden dönerim." "İşin mi çıktı?" "Evet." Ertesi sabah döndüğünde Dunya öküzleri koşuyordu. Elinde bir değneği umursamazlıkla sallayaraktan Aksinya yanaştı ama kaşları çatılı, dudaklarının kenarları acı acı bükülüydü. "Fyodor Melnikov dönmüş. Gittim Gregor'u sordum. Hiçbir şey bilmiyor," dedi kısaca. Topukları üstünde dönüp tohum makinesinin başına gitti. Ekim'den sonra Aksinya kendi çiftliğinde çalışmaya koyuldu. Karpuz tarlasına karpuz ekti, evi yeniden sıvayıp badanaladı, sundurmanın damını da arta kalan samanla elinden geldiğince örttü. Çalışmaya dalıyor, günler çabuk geçiyordu ama Gregor'u düşünmeden, onu düşünüp de endişelenmeden edemiyordu bir türlü. Stepan'ı düşünmeye pek yanaşmıyordu, nedense onun geri dönmeyeceğine emindi. Yine de kazaklar köye döndüklerinde İlkin hemen onu sorardı. ''Benim Stepan'ı gördünüz mü?'' Ancak ondan sonra tedbirli ihtiyatlı Gregor hakkında adamlardan bir habercik kopartmaya çalışırdı. Köyde herkes aralarında olanı biliyordu. Dedikodu düşkünü kadınlar bile artık onları konuşmaz olmuşlardı. Yine de Aksinya duygularını açığa vurmaktan çekiniyor, utanıyordu. Pek arada bir, köye dönen ağzını bıçak açmaz bir askerin biri, Gregor'dan hiç söz açmayınca gözlerini daraltıp sıkıldığını açıkça belli ederek ''Bizim komşumuz Gregor Panteleyeviç'i gördünüz mü?'' diye sorardı. Anası pek merak ediyor oğlunu, üzüntüden harap oldu zavallıcık. Don ordusu Novorossiysk'te teslim olduktan sonra ne Gregor'u ne de Stepan'ı gören vardı. Fakat Haziran sonunda Stepan'ın alay arkadaşlarından biri kendi köyüne giderken Aksinya'yı görmek için Tatarsk'a uğradı. Stepan Kırım'a gitti, doğruyu söylüyorum. Vapura binerken ben kendi gözlerimle gördüm onu. Konuşmaya fırsat olmadı. Orası öyle bir kalabalıktı, millet birbirini eziyordu. Aksinya Gregor'dan haber sordu. Adam kaçamak bir cevap verdi. Onu rıhtımda gördüm. Omzunda apoletler vardı. O zamandan beri hiç görmedim. Bir sürü subayı aldılar, Moskova'ya götürdüler. Kim bilir nerededir Gregor şimdi? Ama bir hafta sonra Prokhor Zikov göründü köyde. Yaralanmış bir arabaya koyup Milerovo istasyonuna getirmişler. Haberi alan Aksinya ineği sağmayı yarıda bıraktı, buzağıyı anasının üzerine saldı. Başörtüsünü bağlayıp bir koşu Zikovların avlusuna yollandı. Hiç olmazsa Prokhor bilir, o bilir tabii diye düşünüyordu yolda. Fakat ya Gregor öldü derse, ne yaparım o zaman? Her adımda biraz daha yavaşlıyor, bir kara haber alacağı korkusuyla elini yüreğine bastırıyordu. Prokhor ağzı kulaklarında sol kolunun kütüğünü arkasında saklamaya çalışarak onu konuk odasında karşıladı. ''Merhaba silah arkadaşım, selam. Seni hayatta gördüm, çok şükür. Biz de sandık ki o küçük köyde öldün gittin. Ah fenaydı halin orada, fena. Neyse, sizin gibiler de bir güzel oluyorsunuz ki. Tüfüs olunca demek istiyorum. Ama gör bak, Polonyalılar ne hale kodular beni namussuzlar.'' Haki ceketinin düğümlü yenini gösterdi. Karım görünce bir çığlık, bir ağlama. Ama ben dedim ki, ''Böğürme öyle, bırak aptallığı.'' dedim. Başkalarının kafalarını koparıyorlar, böyle de bir şey demiyor onlar. Bir kol ne ki? Ne zaman istesem bir tane tahta kol takarlar adama. Hem zaten tahta kolun soğuk dağılmaz, kesilince kanamaz da. Yalnız ne var biliyor musun kız? Tek elimle idare etmesini daha öğrenemedim. Pantolonumun düğmelerini ilikleyemiyorum derdim o. Kiev'den buraya önüm açık geldim. Ayıp vallahi. Onun için üstüm başım perişan, görürsen beni artık kusuruma bakmayacaksın. Evet, evet, gir içeri de otur şöyle. Konuğumuz ol. Olmaz mısın? Benim karı dışarıdayken iki çift laf ederiz. Vodka almaya gönderdim, deccal karı. Kocası tek kolu kopuk eve dönüyor, sağlığına içecek bir şey yok evde. Siz karılar hep aynısınız kocalarınız yokken. Ben bilmem mi sizleri? Ah, ıslak kuyruklu şeytanlar sizi. Söyleyemez miydin bana? ''Biliyorum, söyleyeceğim. Önünde işte böyle eğilmemi istedi benden.'' diye Prokhor şakayla eğildi, selam verdi. Sonra kaşlarını şaşkın şaşkın kaldırarak yukarı baktı. ''Bak, bak şuna da bak şimdi. Ne diye ağlıyorsun aptal karı? Siz kadınlar hep aynı kumaştan dokunmuşsunuz billahi. Kocaları ölür ağlarlar. Eve gelir yine ağlarlar. Sil gözlerinin yaşını sil. Ne zırlıyorsun öyle? Novorossiysk'te ikimiz de yoldaş Budyeni'nin süvarilerine katıldık. 14. tümen. Bizim Gregor Panteleyeviç bir takımın, yani bölüğün demek istiyorum, kumandasını aldı üzerine. Tabii ben de emir eri oldum. Cebri yürüyüşle Kiev'e gittik. Eh kız, o Polonyalılara gösterdik günlerini. Yolda Gregor Panteleyeviç diyordu ki, Alamanları öldürdüm. Çeşit çeşit Avusturyalı üzerinde denedim kılıcımı. Sanmam Polonyalıların kafaları hepsinden sağlam olsun. Herhalde bizim kendi Ruslarımızdan kolaydır onları kılıçtan geçirmesi, ne dersin? Öyle diyordu. İşte böyle. Kızıl Ordu'ya katıldıktan sonra hepten değişti. Hemen neşesi yerine geldi. Bir kıyak oldu. Neyse, yine kavga çıktı aramızda. Kavgasız edemedik. Bir gün yanına vardım şakacıktan. Bir mola versek zamanıdır kumandanım, yoldaş Melekov dedim. Gözlerini döndüre döndüre, böyle şakalardan vazgeç dedi bana. Yoksa senin için kötü olur. Yine o akşam bir iş için çağırdı beni yanına. Şeytan bir daha aklımı çeldi. Kumandanım dedim ona. Eli bir gidiş gitti mavzerine, görecektin. Yüzü bembeyaz kesildi. Dişleri ortaya çıktı. Kurt gibi. Ağzında da bir sürü diş var. Hemen bir atın karnının altına sindim de elinden kurtuldum. Yoksa az daha öldürüyordu beni namussuz. Belki izinli gelir köye diye kekeledi Aksinya. Hiç umma onu. Prokor homurdandı. Eski günahlarının kefaretini ödeyene kadar hizmet edecekmiş, öyle diyor. Eder de. İnsan aptal oldu mu işi kolay. Küçük bir şehrin dışında hücuma kaldırdı bizi. Kendi de başa geçti. Heriflerin dördünü birden tepelediğini kendi gözlerimle gördüm. Kafir, çocukluğundan beri solaktır. İki yandan birden saldırdı adamlara. Savaştan sonra Budyeni, kendisi bütün alayın önünde onunla el sıkıştı. Ona da, böleğe de teşekkür ettiler. Öyle haltlar beceriyor işte orada senin Panteleyev için. Aksinya büyülenmiş gibi dinliyordu. Melekovların kapısına gelince ancak kendini toparlayabildi. Dunya merdiven başında süt süzüyordu. Başını kaldırmadan sordu. Maya mı almaya geldin? Sana getiririm demiştim ama unuttum. Aksinya'nın yaşlar içinde mutluluğundan parıl parıl gözlerine bakınca hemen anladı her şeyi. Alev alev yanan yüzünü Dunya'nın omzuna bastırdı Aksinya. Sevinçten soluk soluğa fısıldadı. Hayatta, sağmış, selam yollamış. Hadi git, git de anana haber ver. 2. Beyazlarla birlikte geri çekilen Tatars kazaklarından 30 kadarı yaz başında köye dönmüştü. Çoğunluk ihtiyarlarla yaşını başını almış kazak erleriydi. Hastalar ve yaralılar dışında hayata yeni atılmış dinç kazaklar daha ortalarda yoktular. Bir kısmı Kızıl Ordu'ya girmişti. Bir kısmı Rangel alaylarında Kırım'da fırsat kolluyorlardı. Don bölgesine ilerleme hazırlığındaydılar. Gidenlerin aşağı yukarı yarısı artık hep yabancı topraklarda kalacaktılar. Kimi tifüsten gitmiş, kimi Kuban'daki son çarpışmalarda can vermişti. Yürüyüş kollarından ayrılan bir kısım kazak da Maniç ötesindeki bozkırlarda donup öldüler. İkisi partizanların eline düştü. Bir iz bırakmadan kayıplara karıştı. Tatarsk'tan kayıp çok kazak vardı. Kadınlar günlerini meraklı bir bekleyiş içerisinde geçiriyorlardı. Akşamları çayırdan dönen ineklerini karşılamaya çıktıklarında ellerini gözlerine siper edip uzun uzun yolu gözlerlerdi. Kim bilir akşamın leylak rengi pusu içerisinde şoseden yorgun argın bir yolcu belirebilirdi. Üstü başı perişan, bit içinde, sıskası çıkmış ama nice zamandır yolu gözlenen bir çiftçi evine döner. Hemen sevinçli, amaçsız bir koşturmadır başlar evin içinde. Kirden kararmış askere su ısıtılır. Çocuklar babalarına hizmet etmek için birbirleriyle yarışır. Her bir hareketini kollarlar. Kadıncağız mutluluğundan yarı deliye dönmüş masaya koşar, sofrayı kurar, oradan bir koşu sandığa gider, kocasına temiz bir takım iç çamaşırı çıkarır. Bir de bakar, aksilik bu ya, çamaşırlar onarılmamış, kadının titrek elleri bir türlü geçiremez ipliği iğnenin deliğinden. O mutlu anda sahibini ta uzaktan tanıyan, eşeğe kadar peşinden koşup gelen avlu köpeğini bile bırakırlar içeri girsin. Çocuklar kapkaçak kırarlar, sütü dökerler, kimse bir şey demez. Ne bir ceza, ne bir tokat. Adam yıkandıktan sonra daha temiz esvaplarını giyinmeye vakit bulamamıştır, evin içi kadınlarla dolar taşar. Kendi sevdiklerinin akıbetlerini öğrenmeye gelirler. Kazağın ağzının içine bakar da dinlerler her bir sözünü. Az sonra bir küçük kadın avluya çıkar. Avuçlarını gözyaşlarına bulanmış yüzüne kapatır, kör gibi nereye gittiğine bakmadan yürür gider sokakta. Derken bir başka ufak evde bir başka dul kadın ağlayan çocuklarının ince sesleri arasında ölüsünün ardından ağıt yakmaya başlar. Tatarsk'ta da böyle oldu. Bir eve varan sevinç bir başka evin feraketi oldu. Ertesi sabah çiftçi tertemiz, tıraş olmuş, gençleşmiş, dinçleşmiş, gün ağarmadan kalkar, çiftliği dolaşır, hemen görülmesi gereken işleri aklından sıraya koyardı. Kahvaltıdan sonra vakit geçirmeden işe koyulurdu. Bir sundurmanın saçak altında serinde o avluya işe acıkmış becerikli erkek ellerinin döndüğünü dünya aleme bildirircesine rende öterde durur, balta sesleri işitilirdi. Fakat babanın ya da kocanın ölümünün haber alındığı evde o avluda ahraz bir sessizlik egemendi. Kaderinden bitkin düşen ana yatağına serilip kalınca yetim düşen çocukları bir gecede büyümüş, akıllanmış başına üşüşürlerdi. Ne zaman ilini çıka bir kazağın evine döndüğünü duysa, "Peki bizimkisi ne zaman dönecek?" diyordu. "Başkaları geliyor, bizimkinden hiçbir haber yok." "Genç kazakları terhis etmiyorlar işte, anlamıyor musun ana?" diyordu Dünya asabi bir sesle. "Terhis etmiyorlar mı? Tikhon Gerasimov nasıl geldi? Grişka'dan bir yaş ufak o. Ama o yaralı ana." "Yaralıymış, hah." İlinişka diretirdi. "Dün demircinin orada gördüm, törende gibi yürüyordu. Yaralı olan adam öyle mi yürürmüş? Yaralıydı, şimdi iyileşiyor." "Peki bizimki hiç yaralanmadı mı? Vücudu baştan aşağı yara bere izi. Onun da iyileşmeye biraz ihtiyacı yok mu sanki?" Bir süre daha Gregor'un dönmesini beklemenin boşuna olduğunu anasına göstermek için Dunya akla karayı seçti. İliniçka'ya laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordu. "Sus sen aptal," diyordu Dunya'ya. "Ben de senin kadar biliyorum, anana ders verecek yaşa gelmedin henüz. Dur bakalım, eve dönmelidir diyorum. Yani bu demektir ki dönecek demektir. Hadi git, hadi git, boşuna nefes tüketmek istemiyorum." Yaşlı kadın oğlunu sonsuz bir sabırsızlıkla bekliyor, her fırsatta sözü ona getiriyordu. Mişatka sözünü dinlemiyor mu? Tehdit hazır. "Sen bekle baban gelsin, görürsün maymun yavrusu seni. Ona söyleyeceğim, bir güzel pataklasın seni." Pencerenin önünden kaburgası yenilenmiş bir araba mı geçti içini çekiyor hiç sektirmeden. "O arabanın sahibi dönmüş eve belli. Bir de bizim arabaya bak. Sanki bizimkinin sahibi hiç komayacaklar gelsin o halde," diyordu. İliniçka ömrü boyunca tütün dumanından haz etmemişti. Tiryakileri komazdı mutfağına girsinler. Şimdi bu konuda bile değişmişti. "Git de Prokor'u çağır gelsin," diyordu sık sık Dünya'ya. "Gelsin bir cigara içsin burada. Ev ölü kokmaya başladı. Grişka hizmetten dönsün. Evin içi doğru dürüst kokacak. İçinde kazak yaşadığı belli olacak. Her gün fazladan yemek pişiriyordu. Yemekten sonra hep bir tencere dolusu lahana çorbasını koyardı ocağa." Dünya niçin bunu yaptığını sorunca İliniçka şaşkın şaşkın, "Niçin mi yapıyorum?" derdi. "Bizim asker bugün gelirse yiyecek bir kap sıcak yemek olsun bari. Onu bunu ısıtalım derken biz o aç mı kalsın?"